Yeni bölümden hepinize kocaman bir merhaba. Bu bölümü yıldızların altından kaydediyorum. Muhteşem bir terastayım. Bir hafta için Kaş'a geldik ve tuttuğumuz evin Meis Adası manzaralı şahane bir çatı katı terası varmış. Ben de buranın tadını çıkarmak için yapmayı en sevdiğim şeyi yapıyorum şu anda. Podcast kaydediyorum. Bu benim Kaş'a ilk gelişim. Koylarını çok met ettikleri için aslında bu sene böyle denize girmek için burayı bekledim. Yaşadığım şehirde deniz olmasına rağmen bu yıl hiç girmedim ve bütün hevesimi yazın sonuna Eylül'e sakladım. Ve gerçekten söylendiği kadar varmış. Çok güzel koyları varmış. İnsan kendini sularda çok iyi hissediyor. Sanırım bu anne karnında da suyun içinde olmamızla ilgili, tam bilemiyorum ama suya girerken hani sadece kendinizsiniz ya. Yani üzerinizde sadece bir mayonuz, ayağınızda hiçbir şey yok, yüzünüzde makyaj yok, ne bileyim saçınız yapılı değil. Sizsiniz yani aslında olduğunuz gibisiniz, en doğal halinizlesiniz ve suyun içinde olmak bize en doğal halimizmiş gibi hissettiriyor. Hani her şeyin bir orijinali bir de çakması vardır ya, sanki bizim orijinalimiz böyle suyun içindeki halimizmiş de diğer bütün hepsi modifiyeli halimizmiş, işte ne bileyim imitasyonumuzmuş gibi aslında. Biz suda neysek aslında özümüzde oyuz diye düşündüm bugün. Sudaki halimizin bizim orijinalimiz olduğunu düşündükten sonra da aslında bozulmamış şeylerin insanoğlunu ne kadar mutlu ettiğini fark ettim. Bozulmamış kentler, bozulmamış tatlar, sade şeyler yani. Ne demek mesela bozulmamış kent? Ne bileyim antik kentleri gezdiğimizde mesela orada işte bir Likyalıların, bir Hititlerin yürüdüğünü, onların adımlarını adımladığımızı düşünmek bize iyi hissettiriyor. O tarihin içinde buluyoruz sanki kendimizi, zaman yolculuğu yapmışız gibi hissediyoruz. Ya da bir kahvenin mesela işte üzerine işte şuruplar, çikolatalı soslar eklenmiş halin değil de şöyle güzel, iyi demlenmiş bir kahve içtiğimizde oh be diyoruz mesela, kahvenin hasını içtim. Bu dokunulmamış, bozulmamış, aslına sadık kalınmış hissini dünyada en çok hissettiğim yer Efes Antik Kenti'ydi. O kadar seviyorum ki orada bulunmayı. Defalarca gezdim. Oğlum olduğunda bir de böyle onu kanguruya takıp onunla gezdim. O Celsus Kütüphanesi sanki gerçekten rafları varmış ve kitaplar içindeymiş gibi hissettiriyor bana. O Hadrian Tapınağı'na çıkan yokuş. Gerçekten o şehrin içindeymişim ve yıllar önce ışınlanmışım gibi. Ülkelerden de bunu bana en çok hissettiren Çek Cumhuriyeti'ydi, Prag. Prag da gerçekten savaşa girmemiş olduğu için hiç dokunulmamış. Yani böyle bir film setinin içinde geziyormuş gibi bir hissiyat. Ve insan inanamıyor. Her şeyin bu kadar hızlı tüketildiği, her şeyin üstüne bir şeylerin konuldu. Mesela bizim şehirlerimizde tabela. Her yer tabela. Her yer böyle işte restorasyon adı altında bozulmuş, yenilenmiş eserlerle dolu olduğu için maalesef bu duyguyu hissettiğim nadir yerlerden biri. Bugün de gün batımı için buradaki Antipelos Antik Tiyatrosu'na gittik ve gerçekten gün batımının İnsan her yerde aynı olduğuna inanamıyor yani, ama güneş batıyor ama bizim şehirde o koşturmacada fark edemediğimiz güzellikte batıyor. Keşke hayatımız buna elverişli olsa da güneşin her böyle batımını kutsayabilsek yani. İtalyanların da mesela bu şey özelliklerini seviyorum. Yani aslına sadık kalmak onlarda da çok var. Mesela Güney İtalya'da işte o Amalfi kıyılarında, Positano'da olduğu gibi yaşıyorlar ya. Nasıl yaşıyorlarsa eskiden beri, işte 100 yıl önceki bir İtalyan da orada nasıl yaşıyorsa sanki öyle yaşıyorlar. Gündelik hayatlarını bozmuyorlar, şehri bozmuyorlar. Turist akın akın, evet yani akın akın, ama o mekanlarda bir şatafat yok gibi. Aslında sade. Masalar işte o pötikareli masa örtüleri. Fiyatlar belki çok uç geliyor bize ama onların böyle sade bir hayatı yani. En meşhur içecekleri bile oranın yıllar önceki, işte o limoncello var ya meşhur mesela. O hiçbir şey katmıyorlar üstüne. Bizde olsa onun böyle envai çeşit kokteyli yapılırdı eminim, ama Onlar var olanı sunuyorlar. Kahve için de mesela İtalyanlar bu konuda böyle muhafazakarlar diyebilirim. Yani biraz kapalılar kahve konusunda. Yani Starbucks'ta çok çok direnmişlerdi ve sanırım ilk Starbucks böyle 5-6 yıl önce Milano'da açılmıştı diyebiliyorum. Ve İtalyanlar tercih ediyor mu bilmiyorum. Sanırım turistler daha çok alışveriş yapıyordur. İtalya'da böyle ya espresso bulabilirsiniz ya da hani çok şanslıysanız cappuccino. Bu yerel yerlerden bahsediyorum bu arada. İşte öyle latteymiş, ne bileyim macchiato'ymuş falan filan. Çok çok çok nadir. Bu benim bahsettiğim tabii böyle yerel İtalyan barları, yani sabah gidip işte bir espresso shot, yanına işte bir küçük tatlı kruvasan yedikleri, akşam iş dönüşü de böyle saat 5 gibi 6 gibi onların bir aperitivo dedikleri bir saatleri var. Böyle minik bir içecek, yanında da işte mini pizzalar, pizzetta tarzında küçük küçük tuzlu şeyler yedikleri bir aperitivo saati. Bunlar için kullandıkları o yerel barlardan bahsediyorum. Pizzada da öyleler mesela, dünya markası adamlar ama margarita margaritadır. Artı bir tane bir şey koymamışlar yüzyıllardır. Hiç değiştirmiyorlar yani pizzalarını. Mesela İtalyanlar Türkiye'ye geldiğinde şok olmuşlardı. İşte damadımız da İtalyan olduğu için Domino's'un o meşhur bir pizzası var ya, ekstra bir şey. Onu görünce şok oldu. Pizzaya her şeyi koymuşsunuz değil mi? Yememişti mesela. Onun için en fazla pizza 3 malzemeli olan. O da zaten böyle meşhur bir İtalyan pizzası. 3 renk pizza dedikleri, işte domates sosunun kırmızısı. İşte beyaz peynir mozzarella. Bir de yeşil, üstüne en son piştikten sonra roka koydukları böyle 3 renk İtalya bayrağının renkleri. Maksimum o. Maksimum yani İtalya'daki pizzanın en çeşitli hali. Pizzaydı, kahveydi derken aklıma da şey geldi. Müziğin de sadesi. Böyle çok sevdiğimiz şarkılar oluyor da sonra onların böyle bir piyano versiyonunu dinliyoruz ya. Ya da böyle işte sadece bir akustik versiyonunu dinliyoruz. Böyle solo bir ses. O zaman şarkı daha bir içimize işliyor. Bir enstrüman ve bir harika ses. Böyle sanki daha doyumunu alıyoruz müziğin, daha içimize işliyor sözleri gibi. Ya sadelik ne kadar güzel bir şey ya. Sadelikle ilgili sevdiğim bir söz var hatta Leonardo da Vinci'nin. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir diye. Çok seviyorum bu sözü. Birçok şey ifade ediyor. Zaten böyle mekanlarda da hani güzel, size iyi hissettiren mekanlara bakın. Fazlası yoktur oraların. Düzdür, sadedir, çizgileri, renkleri birbirine uyumlu tonlardadır. Hatta bir söz daha vardı. Şey diyordu galiba. Mükemmelliğe eklenecek bir şey kalmadığında değil, çıkarılacak bir şey kalmadığında ulaşılır. Ne kadar anlamlı, çok hoşuma gitti. Bu arada ben eskiden böyle hiç minimalizm falan hayatımızda yokken, böyle bir İşte moda olmamışken diyelim. Ben tam bir maksimalist biriydim yani. Evim, eşyalarım böyle her yerde hatıra olsun diye tuttuğum küçük küçük kar kürelerim, magnetlerim. Yani evimde çok fazla eşya, kıyafet, işte kitap, dergi ve bunların hepsi böyle görünen alandaydı. Böyle ev bir çeşit böyle sergi alanı gibiydi. Bu beni yoruyordu bu arada, yani bunların temizliği, derlenmesi, toplanması ve böyle ev tozuna, mitlere alerjisi olan biri olarak da bu kadar eşya ile yaşamanın bir de temizlik boyutu vardı yani. Böyle çok yoruluyordum. Hem gözüm yoruluyordu, hem gönlüm yoruluyordu, hem fiziken yoruluyordum ama sadelik diye bir şey hani tercih etmiyordum. Annem mesela hiç benim gibi biri değildir ama ben onun tam aksine bir insandım. Sonra bana bir şey oldu. Sanırım yaş aldım ve ay burcuma doğru ilerlemeye başladım. Ay burcum Başak. Düzen, temizlik, sadelik, bana böyle bir güncelleme geldi. Eşim de bu arada çok sadeliği seven ve bütün hayatı, yani karakteri itibariyle de, yaşadığı alan itibariyle de minimalist biridir. Ve ben zaten bu dönüşüm yolculuğundayken de onunla tanıştım ve iyice hayatımda böyle minimalize olmaya başladım. Sonra şey popüler olmaya başladı, işte minimalizmle ilgili Marie Kondo'lar, ondan sonra Netflix'teki bu meşhur iki gencin çektiği minimalizm videosu falan. Ben zaten bu yolculuğun içindeyim ya, bu etkilendikçe etkileniyorum. Instagram'daki sayfaları takip ediyorum. İşte Marie Kondo tekniğiyle sürekli evden bir şeyler topluyorum, atıyorum. Atmayacaksam işte o 3 ay bekletmeli koliler var. Minimalizmi bilenler bilir, böyle kullanmayacaklarınızı ama emin de olamadıklarınızı, hani atmaya kıyamadıklarınızı saklama yöntemleri. Bunları yapmaya başladım. Derken evden bir ev kadar eşya attım. Attım demeyelim de verdim diyelim. Yani şöyle attım, mahalledeki bu kıyafet dolaplarına falan attım. Doğru yere ulaşacağını bildiğim yerlere verdim. Ondan sonra kitapları dağıttım. Yani kitaplardan kastım tabii ki bu kütüphane kitapları, böyle evimizde koyabileceğimiz kitaplar haricindeki. Çok fazla dergi vardı bende. İşte Kafka Okurlar falan, böyle seri seri. Onların çoğunu verdim dediğim gibi. Ve bu süreçte çok fazla taşındığım için de her taşınmayla beraber biraz daha arındım, sadeleştim. Ve ihtiyacım olmayan hiçbir şeyi bırakmayacak seviyeye indim. Sadeleşme de bu arada bir yolculuk ve hiç bitmiyor yani. İnsan evim sadeleşti, dolabım sadeleşti deyip bırakamıyor. Ben makyajda da sadeleştim. Eskiden böyle ağır fondötenler, sürekli bir, ne bileyim, o bir eyeliner hafif de olsa bir süreceğim illa, işte rimelsiz dışarı çıkmayacağım falan insanıyken, tabii bütün bunlar yaşla da beraber tetikleniyor böyle daha sadeleşme. Ama ben güzel bir yolculuğa girdim ve genel olarak, yani saç rengim dahil, böyle gittikçe sadeleştim ve hayat daha kolay olmaya başladı. Her anlamda daha kolay olmaya başladı. Valiz hazırlamak da çok kolay olmaya başladı. Eskiden böyle seçemezdim. Gün gün kombin yapardım bir yere gideceğim zaman valize. Şimdi öyle değil. Sevdiğim şeyleri alıyorum ve çıkıyorum. Bu benim kafamı çok rahatlattı. Daha mutlu bir insana dönüştüm. Eskiden bazen yolculuk bile benim için strese dönüşebiliyordu çünkü. Bu en çok nerede işime yaradı? Şimdi ona geleceğim. Sadelik en çok benim annelikte işime yaradı. Çünkü anne olduğumuz zaman böyle bir tedarik anonim şirketine dönüşüyoruz. Dışarı çıkacağımız zaman ihtiyacımız olan olmayan ne varsa çantaya atıyoruz, ki ben de öyleyim yani. Sürekli tedbiren şu da dursun, ya ne olur ne olmaz bu da dursun. Şimdi öyle olduğu zaman her dışarı çıkışta bir strese dönüşebiliyor. Çok fazla çeşitli ya da çok fazla sayıda alternatifli eşyası olduğunda çocuğun, bizim de karar verme mekanizmamız böyle çok yoğun çalışmaya başlıyor. Yani o mu bu mu şu mu derken daha işte günün başında ya da yolun başında yorulmuş oluyoruz. Bunu mesela bazı ünlü CEO'ların sadece siyah giymesi, ki Acun Ilıcalı da böyle onlardan bir tanesi aslında, bu sadece siyah giyenler. Nedenini şöyle açıklıyorlar. Güne başladığımızda ne giyeceğimizle bile yorularak, karar mekanizmamızı yorarsak, daha sabahın ilk ışıklarında bile gün içinde çok fazla şeye karar verip efor sarf edeceğimiz için irademizi yorgun düşürmemek için bunu yapıyoruz diyorlar. Ben de aynı şeyi annelikte yapmaya çalışıyorum. Hala da devam ediyor bu. Mesela biberon. 10 çeşit biberon alırsak dışarı çıkacağımız zaman karar vermekte zorlanabiliriz. 20 çeşit suluk alırsak, 15 çeşit müslim bez alırsak, ne bileyim işte gereksiz ayakkabı, kıyafet alırsak, dışarı çıkarken de, eve döndüğümüzde bunların yerleştirmesi, yıkamasında da, bir tatile giderken valiz hazırlamakta da, her şeyde çok zorlanırız. Bu arada alışveriş yapmayı çok seviyorum. Özellikle çocuğum için alışveriş yapmayı çok seviyorum. Burada bahsettiğim şey, hiçbir şey almayalım, çocuk yokluk içinde büyüsün değil. Bizim hayatımızı kolaylaştırması için aldığımız eşyaların içinde boğulup hayatımızın daha da zorlaşmaması. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Bir önceki bölümde de hani böyle sezgisel annelik falan demiştim. Aslında o bir giriş bölümüydü. Ben şunu anlatmak istiyorum. Burada karar merci sizsiniz. Teraziyi yine siz kuracaksınız. Burada maddi bir terazi olabilir, bu manevi bir terazi olabilir. Eviniz küçükse yer hesaplaması bile olabilir yani. Bazen hesaplayacağınız şey sadece ekonomik değildir. Bunun sizde oluşturacağı yük de çok önemlidir. Alışverişlerimizi yaparken ya da herhangi bir şey tercih ederken böyle daha sezgisel davrandığımızda bence doğru yola gireriz. Konu nerelere geldi diye şu an kendi kendime bir düşünüyorum. Sadelikten girdik. Pizza, kahve, müzik, işte antik şehirler derken konu yine bir şekilde anneliğe geldi. Çünkü benim şu anda kadrajımda bu var. Yani şu an hayatımın özünde bu var. Ben tamam bir insanım, bir kadınım ama hepsinin üstünde şu anda bir görevim var. Annelik görevimi icra ediyorum. Tabii ki hayattaki rollerimizin baskın olduğu ve daha sonra baskının azaldığı şeyler olacak. Mesela şu an anneliğim baskın ama benim oğlum 20 yaşına geldiğinde tabii ki onun yine annesi olacağım ama annelik görevlerim böyle %99 kapasiteyle değil de %10 kapasiteyle işleyecek. Daha kendi hayatıma, kendi alanıma vakit ayıracağım. O yüzden şu an her şeye bakarken sanki gözümde bir mercek varmış gibi annelik gözlüğünü takmış olarak bakıyorum. Bu kanalda da o yüzden annelikle ilgili, yani bende bir şey uyandırıyorsa ve konu bir yerde içimde anneliğe bağlanıyorsa ben onu gelip burada size anlatmayı seviyorum. Bu kanalı oğlumun doğumundan 2 ay sonra açmıştım. Hala şaşırıyorum, böyle 2 aylık bir bebekle de podcast kanalı açmış olmak ilginç geliyor. Demek ki o zamanlar bir arka bahçeye çok ihtiyacım varmış. Bazen İnsan böyle yapılan güzel işlerin geniş zamanlarda, ferah zamanlarda yapıldığını düşünüyor. Bence tam tersi, en yoğun olduğumuz zamanlarda en üretken halimizde oluyoruz diye düşünüyorum. Bu her konuda böyle geçmişe dönüp bakarsanız, mesela derslerimizde de lisede falan böyle daha sıkıştığımızda daha verimli çalışıyorduk gibi hissediyorum. Üniversitede mesela en yoğun dönemlerimi en güzel dönemlerim olarak hatırlıyorum. Yani hem eğlenmişim, hem derslerime odaklanmışım, hem kurslara gitmişim, diğer üniversitelerin etkinliklerine katılmışım. Bütün bunları yaptığım dönemlerde daha mutlu bir insanmışım ve çok daha fazla yaratıcılığım yüksekmiş. Aynı şey iş hayatında da geçerli. Bazen böyle çalıştığım şirket için çok fazla seyahat ediyorduk. İşte böyle otellere gidiyorduk. Eğitim veren oluyordum. Bazen eğitim alan oluyordum. Çok yorulduğumu düşünüyordum ama o zaman kurduğum bağlar, o zamanki oluşturduğum network hala şu anda beni bir yerlere götüren şey. Bu şu an hayatımın bu dönemi için de geçerli. Çok yoğun geçirdiğimi fark ediyorum. Çok yorucu ama benim farkındalığım çok yüksek. Şu an bütün algılarım açık yani. Her türlü sezgilerim açık. Daha uyanık, daha farkındayım. O yüzden yoğun olmak hiçbir şeye engel değil yani. Bu kanal dediğim gibi yakında böyle 3 yaşına girecek. Ve ben hala şaşırıyorum. O yoğunlukta, o lağusalıkta nasıl oldu da ben bu kanalı açtım ve bölüm kaydettim. İşin bir de teknik kısmı var. Onu da kendi kendime öğrendim tamamen. Bazen böyle oluyor yani. Çok geniş zamanlara ihtiyacımız olmuyor da sadece gözümüzü açmaya ihtiyacımız oluyor. Ben bölümü yavaş yavaş kapatıyorum. Ses kalitesi hakkında hiçbir fikrim yok. Umarım güzel olmuştur. Edit yaparken bakacağım. Eğer her şey yolundaysa hemen yayınlamayı düşünüyorum. Şu an gece 1. Artık benim de uyumam gerekiyor. Yarın güzel bir gün doğumunu karşılamak için, enerjik olmak için. Hepinize kocaman sevgiler, iyi geceler.